Ayrım 2. İş görüşmelerinde sizi hedefe götürecek 160 anahtar soru. Kapital. Sayfa 19. Havadan, sudan sorular. Havadan, sudan konuşmalar sosyal etkileşimin bir parçasıdır. Profesyonel olan veya olmayan birçok durumda kullanılabilecek ve mükemmelleştirilebilecek bir araçtır. Havadan sudan konuşmaları kolaylıkla gerçekleştirebilen kişiler tanıştıkları herkesi etkilerler. Havadan sudan konuşmalardan nefret eden kişiler dahi havadan sudan konuşma uzmanlarının kelimelerle olan rahatlığına diş bileyebilirler. Televizyon, telefon ve bilgisayarın keşfiyle yüz yüze sohbetler önem kaybetti. Televizyonun yaşantımıza girmesinden önce insanlar dinleme sürecinin etkin birer katılımcısıydılar. Çünkü yüz yüze konuşma ve hatta radyoda dinleyicinin de katılımını gerektiren bir süreçti. Dinleyicinin iletilmek istenen mesaja etkin bir şekilde katılımı gerekirdi. Duyulan şeye konsantre olmak gerekirdi. Çünkü mesajı alabilmenin tek yolu buydu. Televizyonun gelişiyle birlikte mesajın alıcısı konumundakiler daha rahat davranmaya başlayabildiler. Çünkü görsel imaj insanlara ne söylendiğini duyabilmeleri için iki şans tanımaya başladı. Bunlardan birincisi işitsel mesajı alabilmekti. İkincisi ekrandaki görsel imajları algılamaktı. Bunlara ek olarak yakın zamanlardaki televizyon programcılığı mesajlarını gönderirken eğlendirmeye duyduğu gereksinme nedeniyle kişilerin iletişim şekillerinde ortaya çıkan değişimlerin mimarı olmuştur. Bütün talk show bolluğunda dahi havadan sudan konuşma pek azdır. Sonucu günün üzerinde en çok konuşulan konusuna balıklamadalar. Bir gündeme gerek vardır. Havadan sudan konuşmalarının çoğunun sorunu, konuşmacıların bu tip konuşmaların temel ve olmazsa olmaz bir unsuru olduğunun pek farkında olmamalarıdır. Etkili olması isteniyorsa açık seçik belirlenmiş bir gündem dahilinde akmalıdır. Bir süpermarkette kasa kuyruğunda beklerken en doğal gündemler etrafınızdakilerin de hissettikleridir. Uzun beklemeler, indirimdeki ürünler, fiyatların yüksekliği, sevdiğiniz kasa elemanları. Başkalarıyla sohbet etmenin, vakit geçirmenin bir yolu olduğu, uzun uçak yolculuklarında, rötar yapan trenlerde, doktor veya dişçi muayenehanelerinde kısılıp kalmak ve benzeri durumları hepimiz yaşamışızdır. Hepimiz birileriyle ilk kez tanışmış ve onları rahatlatmanın ve kendilerini iyi karşılanmış hissetmelerinin yollarını aramışızdır. İş görüşmesi sürecinde havadan sudan konuşmalar ortamı ısıtmanın ve dostça bir ilişki oluşturabilmenin bir yoludur. Mülakatçı en iyiyi, en uygunu işe alabilmek uğruna en gizli sırlarınızı açığa çıkarmayı hedeflemektedir. Havadan sudan konuşmaların bir diğer sorunu da kendi kendimizin en haşin eleştirmenleri olmamızdır. Ben öyle durduk yere herhangi bir şey hakkında konuşamam demek kolaydır. Bu konuda çaba harcamayı istemediğinizi veya bu işi doğru dürüst yapamamayı göze alamadığınızı gösterebilir. Herhangi bir sebepten dolayı havadan sudan konuşmaktan hiç hoşlanmayan birisi olabilirsiniz. Konunun uzmanlarına göre bu sebeplerden en yaygın olanı bu konuda bir felaket olduğumuzu düşünmemizdir. Havadan sudan konuşmak eğlenceli bir sanattır ve yaşantımız boyunca her fırsatta pratiği yapılması gereken bir beceridir. Yaptıkça daha başarılı olunur. İş görüşmesi sürecinde etkili havadan sudan konuşma bir yandan aktif dinleyici durumuna geçme sürecinizi başlatırken bir yandan da iki önemli amaca hizmet eder. 1. Adaya kişisel ilgi, iş yerinin insan odaklı olduğu izlenimi yaratır. 2. Görüşmeyi geliştiren ve adayın rahatlayarak daha açık olmasını teşvik eden iyi niyet ve olumlu duygulara dayalı bir hava yaratır. Mülakatları gerçekleştiren kişilerin iş yerine karşı eleman aranılan konuma uygun niteliklere sahip, işi üretmek için gerekli bilgi, beceri, yetenek ve motivasyona sahip ve diğer çalışanlarla uyum sağlayabilecek olduğunu düşündükleri tüm ciddi adayların taranması hususunda bir sorumlulukları vardır. Ortam gerektiği gibi hazırlanmışsa kurum ve temsilcileri amaçlarına ulaşmaktadırlar. Çok fazla tecavüzkar olmaksızın kişi hakkında olabildiğince çok şey öğrenmek. Görüşme için geldiniz. Havadan sudan konuşabilmek için fırsat kollayınız. başlatan siz olabilirsiniz veya olmayabilirsiniz. Kuruma katılmanız halinde görüşmeye geldiğiniz bölümün çalışanlarıyla sık sık karşılaşma olasılığınız fazladır. Bu şansı kuruluşta çalışanların nasıl birileri olduğunu anlamaya çalışarak ısınma maksatlı kullanın. Bu tür sözel iletişim aynı zamanda dinleme becerilerinizi de harekete geçirir. Havayı ısıtıcı laflar dinleme becerilerinizi harekete geçirmeli ve asıl görüşme için hazır hale getirmelidir. Sabah erken saatlerde bu daha da önemlidir çünkü uyandığınızdan itibaren belki de tüm zamanınızı ve enerjinizi kendi kendinize konuşmak ve bu görüşmeye zihnen hazırlanmak yolunda harcamış olabilirsiniz. Etrafınızda olup bitenleri görüp duymak için bilinçli olarak ne kadar çaba harcarsanız görüşmeye başladığında söylenenleri dinlemeye o derece daha hazırlıklı olursunuz. Havadan sudan konuşmaları kendiniz de başlatabilirsiniz. Sorulanları yanıtlamakla kısıtlı değilsiniz. Bu fırsat bekleme odasındaki bir dergide okuduğunuz kuruluşla ilgili olsun olmasın bir makale hakkında yorumda bulunmak şeklinde ortaya çıkabilir. Görüştüğünüz kişiden veya bölümden söz ediliyorsa fazla işgüzarcı olmamak kaydıyla bir deneyebilirsiniz. Bölümünüz kuruluşunuzun yıllık kan bağışı organizasyonunda önemli rol oynamış. Böyle bir projede sorumluluk almanın ne demek olduğunu anlayabiliyorum. Çünkü XYZ şirketinde çalışırken ben de kan bağışı kampanyasına ardı ardına 5 yıl boyunca katılmıştım. Bu görüşmeyi yapan kişiye o akşamki kutlama yemeğini de siz mi organize etmiştiniz gibi bir soru sorma, dolayısıyla da yaklaşımınızdaki ve çözümlerinizdeki benzerlikleri araştırabilme imkanı yaratır. Ancak her ne olursa olsun tartışmaya açık konulardan kaçının. Gözünüze çarpan makale kuruluşta gerçekleşmiş, sonuçlanmış veya sonuçlanmamış bir grevle ilgili ise konudan söz etmek için ille de söz etmek gerekiyorsa daha sonrasını bekleyin. Kuruluşla ilgili olmayan başka tehlikeli konularda da dikkatli olun. 21. Ne kadar da güzel, berbat, soğuk, sıcak, yağmurlu, rüzgarlı bir gün değil mi? Bu bir hatadır. Yalnızca hava durumu programını ilgilendirecek bir diyaloğa girmekten kaçının. Her şeyin tartışmaya açık olduğu çağımızda dahi insanlar hava durumu konusunda yapılacak bir şey olmadığı konusunda hemfikirler. 22. Binayı, ofisimizi bulmakta zorlandınız mı? Uçağınız zamanında indi mi? Otelinizden memnun musunuz? Seyahat organizasyonunuz sizi görüşmeye çağıran kuruluş tarafından karşılanmışsa ulaşımınızla ilgili her türlü soruyu dikkatle düşünerek cevaplayın. Birilerinin zayıf performansı hakkında yorum yapmaktan ve dolayısıyla kendi durumunuza gölge düşürmekten kaçının. Uçuşlarınız ve rezervasyonlarınız gerçekten berbattıysa da her şey mükemmeldi, hiç sorun yaşamadım. Hiç sorun yaşamadan vardım demeniz iyi karşılanacaktır. Bu söz size iki şey kazandırır. Bu konuyu çabucak kapatmış olursunuz ki böylece daha önemli konulara, siz ve başvurduğunuz iş konusuna hemen geçebilirsiniz. Üstelik de tamamen olumlu bir hava yaratmış olursunuz. Küçük bir meseledir. Hem de bunu sağlayanlara teşekkür mahiyetindedir. Böyle bir cevapla kaybetmeniz olanaksızdır. Eğer görüştüğünüz kişi aynı organizatörle berbat deneyimler yaşamışsa, en kötü ihtimalle size bunlardan söz edecek ve belki de sizin elde ettiğiniz sonuca şaşırdığını ifade edecektir. Gene de burada size kabahat bulunmuyor. Eğer sorun yaşadıysanız ve bunlardan söz etmek gereğini duyuyorsanız olabildiğince küçültmeye çalışın. Bu soruyu olumlu bir şekilde arkada bırakmalısınız ki önemli cevaplarınızı ayırmanız gereken zamanı gerektiren esas sorulara geçebilirsiniz. Ancak eğer görüşmeye geç kalmışsanız, yanlış yönlendirmeler veya kendi hatanız yüzünden sorunları kendinize saklayın. Çabucak özür dileyin, bu soruyu sorma nedenleri gecikmeniz olabilir ve gecikmenizin tüm sorumluluğunu üstünüze alın. Geç kaldığımın farkındayım, çok özür dilerim. Bu saatte gecikebileceğimi tahmin etmeliydim. Eğer sizi zor bir durumda bıraktıysam izninizle başka bir randevu saati tespit edeyim ve bir daha geç kalmayacağıma söz vereyim. Bu tip sorular başlangıçta sıkıştırılabilir ve siz de mutlaka tepki vermeyi gerektiren bir açıklama ile soruyu yönlendirebilirsiniz. Örneğin, burasını bulmakta zorluk çektiniz mi sorusuna verilecek cevap, hayır çünkü satranç kulübüm genellikle caddenin öbür yakasındaki bir binada toplanır olabilir. Mülakatçı o zaman size, ciddi bir satranç oyuncusu musunuz gibi bir soru sorma şansını elde eder. Bu tip kişisel bir bilgiyi özgeçmişinize yazmak yerine kendiniz belirterek spontan davranabilir ve mülakatçının ofisindeki kitapları arasındaki bir satranç takımı veya satranç oynarken çekilmiş bir fotoğrafı gibi herhangi bir ipucunu değerlendirebilirsiniz. 23. Bu bölge hakkında ne düşünüyorsunuz? İş arama süreci içinde gazete okumaya veya haber programları seyretmeye vakit bulamamış olabilirsiniz. Başka bir şehre gidiyorsanız önceden bir yerel gazete okuyarak haberlerde ne var ne yok tespit etmeye çalışın. Yerel gazete yalnızca bölgede olup bitenlerden haberdar olmanıza yaramakla kalmaz. Taşınabileceğiniz bir bölge ve başvurduğunuz kuruluşun bu bölgede oynadığı rol konusunda da fikir verebilir. Kuruluşun nerede ve nasıl çalıştığı hakkında ne kadar bilgi sahibi olursanız o kadar hazırlıklı olursunuz. 24. Özgeçmişinizde gördüğüm kadarıyla nokta noktadan hoşlanıyorsunuz. Bu konuya nasıl merak sardınız? Bu soru iki şey gösterir. 1. Paylaşmak istediğiniz bilgi sizin kontrolünüz altındadır. 2. Özgeçmişinize yazdığınız anda bu konuda bir soru sorulmasını beklemelisiniz. Soruya kısa bir cevap verin. Cevabınızı daha önceden planlamış olun ki her şeye hazırlıksız yakalanan birisi olmadığınız belli olsun. Cevabınız aynı zamanda yeni ve farklı şeylere açık olduğunuzu ancak golf oynamanın veya bozuk para koleksiyonunuzun hiçbir zaman işinize engel olmadığı mesajını da içermelidir. Bu tip bilgileri işin içine katmak, umulanın aksine yarardan çok zarar getirebilir. Karşınıza tartışmayı seven bir bilirkişi çıkabilir. İşle hiç de ilgisi olmayan hobi veya özel ilgi alanları gibi bir konuda puan kaybedebilirsiniz. İkincisi, görüşme konusundaki heyecanınız, mülakatçının sizin ilgilendiğiniz konuda bir uzman olması veya hobinizden nefret etmesi veya sizi işinden çok hobisiyle ilgilenen birisi olarak düşüneceği endişesiyle daha da artabilir. Bu riskleri göze almak gereksizdir. 25. Görüyorum ki nokta nokta okula gitmişsiniz. Profesör, nokta nokta nasıl bu aralar? Görüyorum ki nokta nokta da okumuşsunuz. Ben de oradanım. Hala nokta noktalar mı? Cevabı biliyorsanız paylaşın. Bilmiyorsanız bilmediğinizi özür dilemek sizin ifade edin ve neden bilmediğinizi kısaca açıklayın. Siz ve sevilen bir hoca aynı zamanda aynı üniversitede bulunduğunuz halde ismini hiç duymamış olabilirsiniz. Veya ondan hiç ders almamış olabilirsiniz. Mülakatçı bunu anlayacaktır. Savunmaya geçmeyin. Bilmediğiniz halde biliyormuş gibi yapmayın ki bu konuda başka bir soru sorulacak olursa ne cevap vereceğiniz hakkında endişelenmek zorunda kalmayın. Mezunlar Derneği ile ilişkileriniz devam ediyorsa veya ailenizden birisi orada okumaktaysa bundan kısaca söz edin. Mülakatçının okulla ilgili deneyiminin iyi olup olmadığını bilemezsiniz. O nedenle okulunuzu övmeye ya da yermeye kalkışmayın. Yanlış bir izlenim yaratacak bir şey söyleme riski olabilir. 26. Nokta noktada yaşamaktan memnun musunuz? Olumlu olun. Dünyanın en berbat yeri bile olsa olumlu yaklaşılabilecek bir yanını önceden düşünüp ortaya çıkarın. Tartışmaya açık bir yerse ve cevabınızı bir çerçeve içine almak istiyorsanız, otomobil gerektirmediği için harika ama iş ortamı açısından çok zorlayıcı bir yer gibi dengeli bir cevap verin. Kısa ve özlü bir cümleyle cevap verdiğinizde hem soruya doğrudan yanıt vermiş hem de mülakatçının önemli olduğunu düşünerek sormuş olduğu bir soruya önem verdiğinizi belirtmiş olursunuz. Cevap verirken bir yandan da sözel olmayan ipuçlarını değerlendirerek mülakatçının sizinle aynı fikirde olup olmadığını anlamaya çalışın. Cevap tatmin edici olmuşsa soru burada bitecektir. Daha fazlasını öğrenmek istiyorsa ve cevabınız ilgi uyandırmışsa sorunun devamı gelecektir. Sorunun soruluş şekline dikkat ederek soruyu soranın herhangi bir ön yargısı olup olmadığını anlamaya çalışın. Soru baştan sona ön yargılı olabilir. O zaman bu soruyu sormakta başka amaç olabilir. 27. Nokta nokta kitap, dergi, gazete okuduğunuzu görüyorum. Sık okur musunuz? İlgi alanları ve hobilerin özgeçmişe dahil edilmesini tartışırken sözünü ettiğimiz gibi mülakatçıyla sözlü ve yazılı iletişiminizde neleri paylaşacağınız sizin kontrolünüzdedir. Açıklamaların devamı gelecektir. Tüm görüşünüz bir mesaj vermektedir. Yanınızda taşıdığınız her şey, çanta, evrak çantası ve görüşme sürecinde bunların içinden çıkardığınız ve karşınızdakilere gösterdiğiniz her şey de buna dahildir. The Economist okuduğunuzu göstermek istiyorsanız yanınıza getirin ve beklerken okuyun. Bu her tür diğer yayın veya kitap için de geçerlidir. Kullanmak için bunu seçtiğinizde gitti. Bunun hakkında sınanmaya hazırlıklı olun. Yayıncılık dalında görüşmeye gittiğinizde seçtiğiniz yayın konusunda dikkatli olun. Rakiplerin cazibesine kapıldığınız izlenimini uyandırmayın. Benzer bir durum moda, koku ve mücevher konusunda da geçerlidir. 28. Nokta nokta otomobil kullandığınızı görüyorum. Nasıl, memnun musunuz? Bu soru mülakatçı hakkında iki şey göstermektedir. Birincisi, kullandığınız araca dikkat ettiğidir. İkincisi, bunun farkına vardığını bilmenizi istemesi ve bununla ilgili bir soru soracak kadar konuya önem verdiğidir. Sorunun asıl amacı sizi rahatlatmak amacıyla havadan sudan bir soru sormak olsun veya olmasın, öyleymiş gibi düşünün, kısa ve öz bir cevap verin. Hayatta sahip olduğunuz en kötü araba bile olsa uzatmayın, olumlu olun. Otomobilin çok kötü bir ünü varsa, haklı veya değil, görüşmeye giderken bir başkasının arabasını ödünç alın. Bazı kişiler insanları kullandıkları otomobil veya yaşadıkları semt itibariyle değerlendirirler. Tercih edilmiş otomobil, kişinin yaptığı seçimleri yargılama şansı veren unsurlardan biri olarak görülür. Otomobil sektöründe bir mülakata gidiyorsanız, aracınızın rakip sayılanlardan olup olmadığını göz önünde bulundurun. 29. Bizim takım sektör kupasını peş peşe 3 yıl kazandı. Siz nokta nokta oynuyor musunuz? Özgeçmişinizde oynadığınız yazılıysa ve gene de bu soruyu sormuşsa bu fırsatı performans seviyenizi belirtmekte kullanabilirsiniz. Gerçekçi olun ve özür dilemeyin. Kuruluş takımının niteliği ve seviyesi hakkında bilgi sahibiyseniz ve takıma katılabileceğinizi düşünüyorsanız belirtin. Sporu ciddiye alan bir kuruluş, siz ve oyunla ilgisi olmayan bir diğer aday arasında seçim yaparken kararını buna dayanarak verebilir. Oynamıyorsanız seyretmekten hoşlandığınızı belirtebilirsiniz. Nerede ve ne zaman oynadıklarını sorun. Mülakatçı oynuyor mu? Samimiyseniz bir oyuna katılıp katılamayacağınızı sorun. 30. Size ne şekilde hitap edilmesini tercih ediyorsunuz? Bu mülakatçının size tercih ettiğiniz şekilde hitap ederek sizi rahatlatmaya çalıştığını gösteren nazik bir sorudur. Görüşmeci isim kadar açık bir şeyin bile mutlak doğru olarak alınmaması konusunda hassaslıkla durduğunu belirtmektedir. Eğer gerçekten bir versiyonu öbürlerine tercih ediyorsanız ve bu sizin için önemliyse bu soru sorulmamışsa bile belirtin. İsminiz sizin için önemlidir ve görüşmeci üzerindeki etkisini görürsünüz. İsminizi belirttiğiniz halde sizin istediğiniz şekilde söylemekte zorlanan mülakatçılar dinlemek konusunda zayıf kişiler olabilirler ve durum böyleyse maalesef görüşmeniz pek tekin ellerde değil demektir. Bunun farkına bir an önce varıp beklenti seviyenizi ona göre ayarlamakta fayda vardır. 31. Haberlerdeki herhangi bir tartışmaya açık başlık hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu soru görüşmenin havadan sudan sorular bölümünde de karşınıza çıkabilir. Mülakatçıya aktüel olayları takip edip etmediğinizi görme şansı verir veya yalnızca ancak ölmüş olsanız haberdar olmayacağınız bir konuda dostane bir fikir alışverişi amacıyla sorulmuştur. Bu tip gayet zararsız görünümlü sorular mülakatçıya sizin inanç ve politik görüşlerinizin kabul edilebilir olup olmadığını inceleme imkanı verebilir. Haberdar olduğunuzu gösterin ancak mülakatçı kendi görüşünü açıklamış olsa dahi taraf olmaktan kaçının. Bir fikir belirtmediğiniz sürece bir gizem oluşturacak ve mülakatçıyı sizin kimliğinizi çözebilmek için uğraşmak zorunda bırakacaksınız. Kim olduğunuzun sırrı çözülmüşse, mülakatçı sorularına devam etse de artık yeterince bilgi almış ve bir fikir oluşturmuştur. Kim olduğunuzu çözmek için uğraştırırsanız ilgisini devam ettirir. Fikrinin gitgide daha olumlu olmasını sağlarsanız çünkü sizi sürekli olarak değerlendirmek zorunda kalacaktır. Bir karara varmak için ne kadar fazla çaba harcarsa o derece olumlu bir izlenimi olacaktır. İçecek bir şey ister misiniz? Bir sigara? Bazı kültürlerde içecek bir şeyler ikram etmek misafirperverlik gereğidir. Bazılarında ise adayın kurnazlığını sınamakta kullanılır. İçkinin kabul edilmesi adayın profesyonel sofistikasyonunu görmekte araç olabilir. Çünkü bazı kültürlerde içki yalnızca ilişki kurulmuşsa kabul edilir. Konunun kültürel ve altta yatan anlamlarına kafa yormayın. Canınız bir kahve içmek istiyorsa, içmezseniz öleceğinizi bilseniz bile kibarca geçiştirin. Bu sosyal bir ziyaret değil. Bazı adaylar bunu işe başvurdukları kuruluşu değerlendirmede kullanılacak bir ölçüt ve bir fırsat olarak değerlendirirler. Porselen fincanlar mı yoksa cam bardaklar mı? Ya da gerçek süt kullanıp kullanmadıklarını bir kenara bırakın, siz oraya işe başvurmaya gittiniz. İçecek kalitesini kontrol etmeye değil. İş yerinde sigara içirip içilemeyeceği belirlenmiş olabilir. Bu durumda sigara tablolarının olup olmadığına ve tabelalara dikkat edin. Sigara içmiyorsanız ve hava dumandan mavi renkteyse o ortamda çalışmak istemeyip istemediğiniz hususunda ilk izleniminizi edinmiş olursunuz. Aynı şeyler. Bu elbiseyi nereden satın aldınız? Ne güzel yanmışsınız, nereye gittiniz? Masasının üstünü dolduran çıktılara bakarak öyle çok iş yığılmış beni bekliyor ki bilgisayarlardan nefret ediyorum. Ya siz gibi diğer sorular için de geçerlidir. Ortam her ne türlü olursa olsun havadan sudan konuşmaların iş arama sürecinizde büyük yardımları olabilir. Havadan sudan konuşmayı ciddiye alın. Havadan sudan konuşmalar aday için bu zor görüşmelere insan unsurunu katmaya imkan verir. Mülakatçının iş başvurusuyla ilgili sorularına başlamadan önce havadan sudan konuşma istekli olması şirketin çalışanlarına gösterdiği ilginin güçlü bir göstergesi olabilir. Fındık kabuğunu doldurmaz türden şeyler hakkında konuşmaktan rahatsızlık duyuyorsanız pratik yapın. Banka kuyruklarında, yemek sırasında, alışveriş yaparken ve bekleme odalarında hafif sohbetler başlatın. Ne şekilde sunulursa sunulsun, tartışmaya açık konulardan uzak durun. Kişilik soruları. Uzun bir süre boyunca mülakatçılar olası bir adaya sormaları gereken sorularda düz ve darla yetinmek zorunda kaldılar. Oysa şimdilerde mülakatçılar görüştükleri kişilerle ilgili her şeyi öğrenmek merakındalar. Sizin hakkınızda sizin izin verdiğiniz ölçüde olabildiğince fazla şey öğrenmek işverenlerine karşı sorumlulukları arasında. Nelerden hoşlanıp nelerden hoşlanmadığınızın ve işle ilgili olmayan tüm diğer konuların yanı sıra sizin işte ve iş dışında nasıl birisi olduğunuzu daha iyi anlıyorlar. Kişilik soruları mülakatçıya sizin yapınızın bir başka boyutunu daha iyi anlama imkanı yaratmak için sorulurlar. Sizi bu mülakatçının ofisine getiren nedir? İş arama süreciniz nasıl gidiyor? Kariyeriniz şu ana kadar nasıl bir ilerleme kaydetti? Bu kuruluş ve bu iş imkanı hakkında neler hissediyorsunuz? EQ'nuzun ölçümü. Yakın zamanlarda medyada yansıtıldığı üzere hayatta başarının önemli unsurlarından birisi de EQ, Emotional Intelligence, duygusal zekadır. Sizin ve etrafınızdakilerin neler hissettiğini bilmek ve anlamak ve bu duyguları ne şekilde ele almak gerektiğini bilmek için kişiler arası ilişki becerilerini bilmek gerekir. Diğer kişileri nasıl motive ediyorsunuz? Müşterilerle, süpervizörlerle, diğer çalışanlarla empati kurabiliyor musunuz? Olaylara bir başkasının açısından bakabiliyor musunuz? İşler zorlaştığında, sıkıcılaştığında, çok yoğun olduğunda veya iyice karıştığında nasıl tepki veriyorsunuz ve diğer kişilere hissettikleriyle başa çıkma konusunda nasıl yardımcı oluyorsunuz? Duygusal olarak yüklü durumları rahatlatabiliyor musunuz? Sizi nelerin mutlu ettiğini biliyor musunuz? İşverenler duygusal zeka teriminin oluşturulmasından önce dahi yalnızca zeki olmanın veya işi yürütecek becerilere sahip olmanın yeterli olmadığının farkındaydılar. Hatta bazı uzmanların yüksek IQ'lu kişilere soğuk, çıkarcı, tenezzül edermiş havasıyla iş yapan, çekingen veya pimpirikli, titiz gibi olumsuz duygusal atıflarda bulundukları olur. Oysa duygusal yetenekleri yüksek kişiler kendileriyle ve diğer kişilerle barışık göründükleri için neşeli, anlayışlı, sorumluluk sahibi, ahlaki ve veya işine bağlı olarak görülürler. Duygusal zeka bu bağlamda işte daha iyi iletişim becerilerine sahip olmak anlamına gelir. İnsanlar kendilerini anlayan, onlara destek verebilecek kişilerle birlikte çalışmak isterler. Bir problem çıktığında yüksek EQ'lu kişilerin bu sorunu çözebilecek kişileri bulma şansları düşük EQ'lu kişilere kıyasla daha fazladır. Satmakta olduğunuz bir yeteneğiniz de sorun çözme becerinizdir. Yalnızca fiziksel olarak sorunu değil, daha iyi bir fare kapanı kurmak, kişiler arası sorunları da çözmekteki beceri, daha iyi bir fare kapanı geliştirecek ekibi oluşturmak kastedilmektedir. Mülakatçılar bu en son felsefi teoriden haberdar olmasalar dahi, kuruluşların bir arada iyi çalışan elemanlara ihtiyaç duyduğunu bilirler. İş bilmecesi, biri birine uyan parçalara gereksinim duyar ve size nasıl bir uyum sağlayacağınızı anlayabilmek için kişilik sorularına gerek vardır. EQ'nuzu başvurduğunuz konuma ve kuruluşa uyarlamak için sizce başvurduğunuz şirket söz konusu konumda ne gibi spesifik özellikler arıyorsa bu sıfatlardan bir liste oluşturun. Örneğin yeni yeni oturmaya başlamış bir yazılım geliştirme şirketinde programcıların süpervizörü konumuna başvuran kişiden tarafsız, uyumlu, etkili, çalışkan ve benzeri olması beklenebilir. Geçmişte tarafsız olmanızı gerektirmiş bir durumdan spesifik bir örnek verin. Geçmişte üzerinde çalıştığım tasarımlardan birisinde sorun yaşadığım spesifikasyonların gözden geçirilmesi için bir başka bölüme iletmiştim. Sorunun tasarımdan değil, bozuk bir parçadan kaynaklandığı ortaya çıktı. Dışarıdan yardım istemeyip kendim halletmeye çalışsaydım, sorunu çözmek daha uzun zaman alacaktı. 33. Bana kendinizden söz edin. Bu mülakatın hangi aşamasında sorulursa sorulsun berbat bir sorudur. Genellikle mülakatın resmi kısmının başında, havadan sudan konuşmalardan giriş kısmından sonra söylenir. Bazı durumlarda ama iş görüşmelerinde değil, mükemmel bir konu açıcıdır. Yönlendirmesiz ortamlardaki danışmanlık görüşmelerinde ancak bu teknik iyi eğitilmiş ve tecrübeli mülakatçıların en etkili şekilde kullanabildiği bir yaklaşımdır. Aksi takdirde bu yaklaşımı kullanan mülakatçılar büyük olasılıkla bugün içinde tamamlamayı umut ettiği işi bitirememiş ve tam bu sırada bu mülakatı yapmak zorunda olduğu aklına gelmiş ve veya özgeçmişinizi kaybetmiş veya nereye koyduğunu hatırlayamıyordur. Veya popüler bir dergide bir yerlerde bunun görüşmeye başlamak için harika bir soru olduğunu okumuş ve sizde de denemeye karar vermiştir. İş arayan kişiler şu sıralarda bu tekniğin bir çeşitlemesini kullanan eğitim programları için görüşmeler yaptıklarından söz ediyorlar. Okul yaşantınızdan başlayarak çalıştığınız işleri de sırasıyla açıklayarak neler yaptığınızı bana anlatın. Her türlü başarılarınızı da belirtin ve bugüne kadar her şeyi anlatın. Karşınızdaki kişi çok ciddi ve yüklü eğitimlerden geçmişse bile böyle bir yaklaşım kullanıyorsa sizden aldığı bilgileri, yararlı bilgilere dönüştürebileceğine önceki iki senaryodakinden daha fazla güvenmenizi tavsiye etmeyiz. Nasıl cevap vereceğinizi bilmeniz ve iki dakikanın altında kalmanız şarttır. Mülakatçıları uyutup uyutmadığınız ilgilerinin üzerinde kalmasını sağlamanız kadar önemli değildir. İki dakikanın üzerine çıktığınızda mülakatçının canının sıkılması veya dikkatinin dağılma olasılığı artar. Bu sizi rahatsız etmiyorsa uyuklamakta olan bir mülakatçıyı nasıl uyandırabileceğinizi bir düşünün. Görüşmeden önce bu tip durumlar için hazırlıklı olmanızı sağlayacak bir metin hazırlayıp üzerinde çalışın. Farklı senaryolar için bazı örnek cevaplar. İş piyasasına belli bir süreden sonra dönüş yapmaktaysanız, hem kar amacı gütmeyen hem de iş sektörlerinde temelde proje bazında tecrüben var. Önem vermem gereken bazı kişisel hususlar nedeniyle maaşlı çalışılan konumlardan ayrı kaldığım süre içinde iş becerilerimin gelişmesine ve iş sektöründe daha etkili bir çalışan haline gelmeme katkıda bulunacak birçok toplumsal bazı projede yer aldım. Kariyer değişikliği veya piyasalara dönüş içermeyen basit bir iş değişikliği için ABC şirketinde yönetim asistanı olarak başladığım kariyerimde yükseldikten sonra XYZ şirketinden gelen teklifi kabul ederek nokta nokta bölümünde çalışmaya başladım. Onlar nokta nokta yerden taşınmaya karar verdikleri için de yeni bir iş arıyorum. Buraya bu nedenle başvurdum. Kariyer değişikliği için. XYZ Üniversitesi'nden mühendislik derecesiyle mezun olduktan sonra ABC kuruluşunda nokta nokta konumunda işe girdim. 5 yılı aşkın bir süre çeşitli projelerde artan sorumlulukla çalıştıktan sonra DEF Anonim Şirketi tarafından yeni kurulan nokta nokta bölümünde çalışmak üzere işe alındım. Şu an ise buradayım çünkü duymuş olabilirsiniz bu bölümle ilgili beklentilerini yeniden gözden geçirdiler ve kapatmaya karar verdiler. Yaklaşık 2 dakika sürecek cevabınızla ilgili olarak kendinizi rahat hissedene kadar pratik yapın. Soruyu yanıtladıktan sonra susun ve bir cevap bekleyin. 34. Şu andaki işinizi neden bırakıyorsunuz? Önceki işinizi neden bırakmıştınız? Cevabınız tutarlı olsun. Ön mektubunuzda, diğer konuşmalarda, iş başvurunuzda ve eğer birisi tarafından tavsiye edilmişseniz o kişiyle konuşmalarınızda belirttiğiniz nedenleri göz önüne alın. Ayrıca halen çalışmaktaysanız veya eski işverinizle konuşuyorsanız neden işten çıktığınıza dair anlattığınız hikayenin aynı olmasına dikkat edin. Küçük bir dünyada yaşıyoruz. Hikayenizin desteklenmesi veya yalanlanması çok da zor bir şey değil. Bu soruya verdiğiniz spesifik cevap kadar önemli bir diğer husus da cevabınızı verirkenki tonunuz ve sözel olmayan iletişiminiz, mimiklerinizdir. Verdiğiniz cevap ne olursa olsun rahat ve kendinizden emin olmalısınız. Herhangi bir sebepten dolayı işten çıkarılmışsanız dikkatli konuşun. Hiçbir zaman yalan söylemeyin, ancak ne söylediğinizin ve nasıl söylediğinizin sizin kontrolünüzde olduğunu unutmayın. Hikayenizi anlattığınız mülakatçılar orada değillerdi. Büyük ihtimalle de anlattığınız koşullara bir aşinalıkları yoktur. Anlamaları zordur. Bu gelişmeden profesyonel yaşantınız açısından neler öğrendiğinizi ifade ettiğiniz sürece herhangi bir durumu olumluya çevirmek mümkündür. Hali hazırda bir işte çalışıyorsanız bu soru şu anda çalışmakta olduğunuz konumdan ayrılıp başka bir yerde çalışmayı istemenizin sebepleri nelerdir şeklinde sorulabilir. Bu soruya da olumlu çağrışımları olabilecek bir cevap üretmek mümkündür. Sektördeki değişiklikler, yeni teknoloji firmanın ürettiği malı gereksizleştirdi, imalat ülke dışına taşınıyor. Örgütlendirmeyi ilgilendiren durumlar. Sektördeki değişiklikler. Yeni teknoloji firmanın ürettiği malı gereksizleştirdi. İmalat ülke dışına taşınıyor. Örgütlenmeyi ilgilendiren durumlar. Şirket yeniden yapılanmaya gidiyor. Bu bölümün kapatılmasına karar verildi. Şu şirket satın alındı, birleşti. Coğrafi konum. Şirket buralardan taşınıyor. Sizin, eşinizin, önemli bir diğer kişinin başka bir yere taşınması şart ve bu nedenle yeni bir iş bulmanız gerekiyor. Kişisel kaygılar. Bu kuruluşta gelebileceğim en yüksek yere geldim. Benim üstümdeki kişi yalnızca 2 yaş büyük ve şu aşamada gidebileceği bir yer yok. Öğrenebileceğim her şeyi öğrendim. Yaklaşımından kaçının. Bunun içerdiği mesaj, ben yalnızca kendimle ilgilenirim ve sen de beni sürekli öğrenme konumunda tutmalısındır. Bunu duyduklarında ya da sizin söylediklerinizi bu şekilde yorumladıklarında, mülakatçılar sizin, beni işe alırsan sorun çıkacak çünkü eğer bana öğrenme fırsatları yaratmazsan başka bir iş ararım dediğinizi düşünecektir. Kanunda yer alan taciz niteliğinde davranışlar. Cinsel taciz dışındaki tacizlerden söz etmeniz halinde sizinle görüşen kişilere eski işverinizle sorun yaşadığınızı açıklamış olursunuz. Sizin bu riske değip değmeyeceğinizi düşüneceklerdir. Taciz, iş saatleri dışında çalışmayı reddettiğinizden dolayı işten çıkarılma tehdidi, kuruluşunuz tarafından göz yumulan bir üstünüzün zorbalığı, sert bir ton kullanılması, sesin yükselmesi veya küfür hadiselerinin devam etmekte olan işin bir koşulu şekline dönüşmesi görünümünde ortaya çıkabilir. Herhangi bir sebepten ötürü işverenin veya diğer çalışanların alay veya tehdidine maruz kalmak, iş değiştirmek için geçerli sebep oluşturabilir. 35. Şu anki geçmişteki konumunuzu bırakmayı daha önce de düşünmüş müydünüz? Evetse, sizi orada tutan ne oldu? İyi mülakatçılar bu soruyu sorarlar. Sizin motivasyonunuzu veya bir eylem planını inceleyip uygulayışınızı öğrenmeye çalışırlar. İnsan kaynakları sektöründe doğru kabul edilebilen bir teori vardır. Ve gerçekten doğru olup olmadığı araştırmaya yönelik birkaç çalışma tarafından da desteklenmektedir. Bu teoriye göre bir teklifi düşünen ve kabul eden ve sonra şu anda çalıştıkları iş yerinden bir karşı teklif alan kişiler 18 ay içinde şu anda çalıştıkları iş yerinden ayrılırlar. 36. Kalıcı bir iş mi arıyorsunuz, geçici bir iş mi? Bu yakalama sorusudur. Yanlış bir şey söylerseniz mülakatçı sizi yakalar ve minder dışına atar. Pek de uzak olmayan geçmişte işler daha basitti. Kalıcı bir iş arayanlar ve bunların dışında çok özel kişisel ve profesyonel gereksinmeler nedeniyle geçici işler arayan küçük bir kesim vardı. Oyuncular geçici iş peşindeydiler ki çağrıldıkça başka rollerin denemelerine katılabilsinler. Geçici işler arayan başka kişilerin de arada deride durumları olurdu. Eşinin vazifesiyle ilgili kurayı bekleyenler, okula dönmeyi düşünen öğrenciler, profesyonel jokeyler gibi örnekler verilebilir. Bunlar tamamıyla değişti. Şimdilerde daha fazla sayıda insan gelir getiren veya getirmeyen başka işlerin peşinde koşabilmek amacıyla geçici işler arıyor. Bir grup insan ise full time iş bulamadıkları için geçici işlerde çalışıyor. Eğer geçici bir iş arıyorsanız ve bunu belirtirseniz, mülakatçılar kalmaya niyetli elemanlar aradıklarından dolayı başvurunuzu dikkate almayabilirler. Oysa mülakatçı geçici bir ihtiyaç nedeniyle işe almaya niyetliyse ve siz full time iş istediğinizi söylerseniz, size olan ilgileri kaybolabilir. Eğer istediğiniz gerçekten de geçici bir iş ise bunu doğrudan ifade etmekle bir şey kaybetmezsiniz. Hatta kafanızı kullanarak ekleyebilirsiniz. Aslında ideal olarak düzenli bir full time iş istiyorum ama tek aradığınız geçici bir konum için birisi ise de başvurumu dikkate almanızı rica ediyorum. Çünkü bu şirkette çalışabilmeyi gerçekten çok istiyorum. Bu cümlenin altında yatan anlam mülakatçının ilgisini çekmelidir. Çünkü esnek bir tutum sergilemekte ve kuruluşla ilgilendiğinizi belirtmektesiniz. Cevabınızı önceden iyice düşünmelisiniz. Çünkü bu görelim bakalıma razı yaklaşımınızla potansiyel işvereninize sürekli bir iş teklifini geciktirme şansı tanımış oluyorsunuz. 37. Başka bir iş aramak konusunda neler hissediyorsunuz? Olumlu ve iyimser bir tavır takın. Yeni bir iş aramak bir fırsattır veya yeni bir iş aramak zorunda değilim. Sebep profesyonel gelişimimi devam ettirebilmek. Mülakatçının duymak istediği kendi kaderinizin kendi kontrolünüzde olmasını istediğinizdir. Pek veya hiç seçeneğiniz olmadığından iş arıyor değilsiniz. Kontrolün sizde olduğunu ve tuttuğunu koparan birisi olduğunu göstermelisiniz. 38. İş arama süreciniz şu ana kadar neleri kapsadı, ne kadar süredir iş arıyorsunuz? Ne kadar uzun bir süredir iş arıyorsanız o derece zayıf görünürsünüz. Çünkü neden bu kadar uzun sürdüğünü merak edeceklerdir. Daha kötüsü zaten hiç kimse sizi işe almak istemiyordur. Neden sizle vakit kaybetsinler? Bir süredir bakınıyorsanız ve bunu belirtmek istiyorsanız olumlu bir yön verin. Bu kadar uzun bir süredir bakınmanızın nedenini, kariyerinizle ilgili bir sonraki adımı çok dikkatli atmak istiyor olmanız. Bazı teklifler aldınız ama hiçbiri tam istediğiniz gibi değildi. Bu yolu seçerseniz reddettiğiniz işleri tartışmaya hazırlıklı olun. Çünkü bu açıklamanın ardından buna dair soruların gelmemesi mümkün değil. 39. Bu noktada kariyerinizle ilgili ne tür seçeneklerle karşı karşıyasınız? Burada mülakatçıyla zaten görüşmekte olduğunuzun dışında bir veya daha fazla alternatiften söz etmek, mülakatçının sizi başvurduğunuz işle pek ilgilenmeyen veya pek odaklaşamamış birisi olarak algılama riskini yaratır. Bunun bir istisnası vardır. Diyelim ki kariyerinizin başındasınız ve üniversite mezunlarını alan ve lisansüstü yapmış kişilere yöneticilik yolunda birden fazla kariyer opsiyonu sunan bir kuruluşun insan kaynakları elemanı ile görüşüyorsunuz. Böyle bir durumda birden fazla opsiyondan söz edebilirsiniz. Örneğin finans ve global yöneticilik derecesi olan birisi ya yerli ya da uluslararası bir bankada bir iş isteyebilir. Eğer bu isteğinizi görüştüğünüz kuruluşta herhangi birisiyle paylaşmışsanız, aynı yaklaşımı o kuruluşta gerçekleştirdiğiniz her görüşmede sürdürün. Şansınız varsa her iki bölümde sizi isteyecek, kabul ettiğiniz teklif sizin yükselme şansınızı engellemeyecektir. İşe alınma toplantılarını bir ağ oluşturma fırsatı olarak değerlendirin ve çalıştığınız kuruluşta seçtiğiniz kariyerde ilerlerken bu bağlantıları da sürdürmeyi ihmal etmeyin. Mümkün olursa çok yönlü olduğunuzu gösterin. Finans kariyerimde hem bütçeleme hem de nakit akışı yönetiminde çalıştım. Bütçe departmanında yöneticilik konumundan gelmekle beraber nakit akışınızı yönetmek de bu kuruluşa ek bir değer sağlayabileceğim bir alan olacaktır gibi. 40. Bir işte neler ararsınız? Kısaca sizi ve kuruluşu birbirine bağlayan bir durumu tasvir edin. Örneğin sürekli olarak anlamlı bir katkıda bulunabileceğim ve profesyonel olarak gelişebileceğim bir konum istiyorum. Ayrıca toplantıdan önce geçmişteki en iyi işinizle kıyaslayarak bu konudaki düşüncelerinizi teyit edebilirsiniz. Bu cevapla başvuruda bulunduğunuz iş arasında bir korelasyon olması tabii ki bir avantajdır. İkinci ayrımın sonu sayfa 38.